أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين محترم kardeşlerim الله تعالى buradaki toplanmamızı kendi katında ubudiyet olarak kabul eylesin. Allah-u Teala amellerinizi, hicretinizi, ribatınızı, cihadınızı vesaire bütün amellerinizi kabul buyursun. Allah-u Teala ayaklarınıza sebat versin. Evet, bugün işleyeceğimiz konu yine evlilik ahkamı ile ilgili kardeşlerim. Daha önceki derste hani işte bir eğer ki evlenmek istediği bir bayan varsa o bayanın neresine bakabilir şeriata göre bunu almıştık. Sahih kavle göre demiştik ki evleneceği bayanın sadece yüzüne ve ellerine bakabilir. Dış örtüsüyle oturur onun yanında ya da onunla görüştüğü zaman ve İmam Ahmed'e göre kuvvetli görüşe göre de eğer ki ondan habersiz onu görecek olursa da normalde evde giyinmiş olduğu kıyafetlerle görecek olursa bir sıkıntı yok. Tabii böyle bir imkan varsa günümüzde tabii bu artık zorlaştı yani artık böyle bir yerden görmek bu zorlaşmıştır. Daha çok böyle şey görücü usulüyle biliyorsunuz evlilikler oluyor. Görüşmeye gidiliyor. Görüşmeye gidildiği zaman da normalde bir bayan dış örtüsünü giyinecek, yüzünü ve ellerini gösterecek. Zaten yüz güzelliğine işaret ediyor. Elleri de onun yani kilolu mu, zayıf mı, az çok yani nasıl olduğu oradan belli oluyor. Evet, hacet miktarınca evleneceği bayana bakabilir. Hani hacet miktarı dendiği zaman ihtiyaç duyduğu kadar. Yani bir kere gördü, tamam gördüm, beğendim, mesele bitmiştir dediği zaman dönüp dönüp bir daha sürekli bakması caiz olmaz. Tam göremediği mesela utandı bazen öyle oluyor. İlk görüşmede insan tam göremiyor, utanıyor. Tabii bu görüşmelerde mahremin yanında oturması lazım. Yani babası, kardeşi gibi. Yani tek başlarına olmamaları daha doğrudur. Tek başlarına nasıl olur? Odada otururlar, kapı açık kalır. Yani o şekilde hani gelen giden onları görecek şekilde olabilir. Ve burada yani ihtiyaç görüldüğü kadarıyla bakınır. Oturup yani böyle uzun uzun sohbetler yapmak, sürekli böyle görüşmeler yapmak caiz değildir. Çünkü burada normalde hani yabancı hükmündedir. O bayan, bu erkek de yabancı hükmündedir. Sen yabancı kadına normalde bakamazsın, haramdır. Bu kadın da böyledir ancak zarureten nasıl ki yani bir kadın doktora gittiği zaman erkek doktora, eğer ki bayan doktor bulamazsa tabii, normalde erkek doktora zaruret miktarınca hastalık yerini gösterebilir. İşi bitti mi hemen örtmesi lazım daha değil mi? Uzun uzun şey olmaması lazım, halvette bulunmaması lazım. Yani tek başlarına kapalı bir ortamda oturmamalı lazım. Evlilik meselesinde de böyledir. Neticede bu bayan yabancı hükmündedir. Bir kere tam göremedi, ikinci defa bakabilir, üçüncü defa bakabilir. Konuşmada da konuşabilir yine mahremin yanında. İşte mesela evlilikte benim şu isteğim var, şu şartım var. İşte onun sesini de işitmek için senin bir isteğin var mı, şartın var mı? İşte neler okudun, neler ezberledin, dini yönün nasıl gibi buna benzer ihtiyaç duyduğu şeyleri konuşabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii ondan sonra bu yani görüşme meydana geldikten sonra neticede bunlar yabancıdırlar. Ondan sonra mesele nereye intikal ediyor? Kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Kabul ederse iki taraf zaten bundan sonra artık aday oluyorlar. Gerekirse işte hani adet üzere bir nişan falan meselesi var, nişan yapılıyor. Normalde nişan diye bir şey yok aslen ama adet mesela yani genelde bizim bölgelerimizde nişan denen bir şey yapılıyor. Nişan demek yani artık buyla bu evlenecekler, haberiniz olsun, hani başkaları gelip talep etmesinler. Bu manadadır. Yoksa nişan nikah anlamına gelmez. Nişan yaptıktan sonra neticede bunlar yabancıdırlar. Tabii nişanda da şeriata uyulması lazım. Yani kadın erkek ihtilatı caiz değil. Maalesef bir araya geliyorlar kadınlar, erkekler. Çalgı getiriyorlar, işte bir eğlence yapıyorlar. Sonra damadı gerekirse kadın erkek ayrı da otursalar damadı kadınların arasına çağırıyorlar. Yüzük müzük takılıyor. Ondan sonra gerekirse işte erkek bayana yüzük takıyor, ellerini tutuyor. Bayan belki onun eline takıyor. Velhasıl daha nikah yapılmadan birbirlerine yani temas etme, elleri temas ediyor. Birbirlerini görüyorlar, bayanları görüyor derken bir sürü münkerat bunlar. Caiz olan şeyler değil, haram olan şeyler. O yüzden nişan demek bu sadece mücerret yani evlilik yapacağız. Bir nevi mesela araba satın alacaksın. Gidip görüyorsun. Diyorsun tamam ben paramı hazırlayayım. Bu arabayı kimseye satma, sana zahmet. Burada dursun, hatta işaret koy, bu satılık değildir diye yazısını koy. En azından sağ sol gelip şey yapmasınlar. Ben paramı ayarlayıp gelip alacağım. Bu şimdi akit mi oldu? Akit değil, mülkiyeti geçmedi değil mi sahibine? Bu sadece vaattir. O vaatten bir an, herhangi bir vakitte vazgeçebilir. Bu da böyledir. Yani aslen nişanlık demek vaatte bulunmak demektir. Yani ben bununla evleneceğim. Vaattir, başka bir şey değildir. Ama maalesef cehalet öyle bir şey ki nişan yapıldığı zaman bir sürü münkerat yapılıyor. Ondan sonra nişan süresinde işte genelde de uzatılıyor. En az bir ay, iki ay, üç ay, altı ay, bir sene, bazen iki sene, bazıları da beş sene değil mi nişanlık alıyorlar. Daha küçük yaşta diyorlar en iyisi bunları nişanlayalım. Amcasının kızı işte aman başkasına vermesinler, şimdiden el koyalım, elimizden kaçmasın. Nişanlıyorlar, beş sene boyunca nişanlık alıyorlar. Neymiş işte çalışsın, işte para biriktirsin, askerliğe gitsin, geri dönsün, işte işlerini tertip yapsın. Beş sene, altı, yedi sene nişanlık sürüyor. Tabii bu süre zarfında da sanki hanımıymış, karısıymış gibi ziyarete gidiyor, geliyor, görüşüyor, oturuyorlar. Gerekirse çarşıya çıkıyorlar, hele günümüzde artık o görücü usulü de yavaş yavaş kayboluyor. Genelde kızlar evleneceği erkekleri buluyorlar. Kendileri buluyorlar, internetten buluyorlar, okuldan buluyorlar ve hatta caddeden buluyorlar bir şekilde. Eve getiriyor, işte bu benim arkadaşım evlenmek istiyor. Velhasıl bu şekilde cereyan ediyor yani. Daha evlenmeden önce bir sürü görüşmeler, gezmeler, tozmalar, el ele tutuşmalar, hele nişan yapıldıktan sonra sanki karı kocaymış gibi bir daha çıkıp dolaşmalar, oturmalar, bütün bunlar hepsi haram. Ve maalesef anneler, babalar, amcalar ve ilahirihi akrabalar sanki münkerat değilmiş gibi buna normal bakıyorlar. Yani bu da tabii çok büyük masiyetler ve bunun neticesinde hatta zinaya kadar da mesele gidebiliyor yani. Çünkü bir nevi ateşle benzini yan yana getiriyorsun. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay, üç ay nişanlık yani yeri gelir belki ne olur? Zina da düşebilirler. Böyle bir durum da yaşanıyor maalesef. Ve yani böyle masiyet üzere kurulmuş olan bir evliliğin zaten bereketi olmaz. Evlendikten sonra da genelde o evliliklerde hayır olmaz. Ondan sonra kavgalar başlıyor ve meselenin sonu bazen boşanmayla bazen başka türlü bitebiliyor ve hatta sürekli kavgalı dövüşlü böyle bedbaht bir hayat ne yapıyor? Sürüp gidiyor yani. Evet, velhasıl yani nişanlık yapılacak olursa da o nişanlısıyla ihtiyaç olmadan görüşmesi caiz değildir. Neticede yabancı hükmündedir. Ona dokunamaz. Haramdır. Naam. Ve hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Kişinin kor ateşi elinde tutması yabancı bir kadının elini tutmasından daha hayırlıdır. Düşün, kor ateşi elde tutmak yabancı bir kadının eline dokunmaktan nedir? Daha hayırlıdır. Yani daha hafiftir. Yabancı kadının eline dokunmak. Düşünün, nişanlısının bile eline dokunamaz. Günümüzde artık musaffaha o kadar yayıldı ki, değil mi? Yabancı erkeklerle kadınlar arasında bayramlarda işte vesaire diğer münasebetlerde musaffaha yapılıyor. Hatta buna cevaz verenler de var. Bazı cahil bilgi taşıyıcılar var. Bu noktalarda fetva da veriyorlar. Hatta haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira atıyorlar. Beyat etti diyor. Kadınlara beyat etti. Halbuki Ayşe validemiz diyor, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle diyor, yabancı hiçbir kadının eline dokunmamıştır diyor. Ömrü boyunca böyle bir şey yaşamamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Naam. Eğer tabii mesela görüşmeye gitti, ondan sonra görüştüler ama beğenmedi, istemedi, içi ısınmadı. Bu işi bozduğu zaman işte ben beğenmedim. Ve hatta şu şu şu kusurları vardı. Şöyle şöyle birileridirler diye onların arkasından konuşması caiz değildir. İşi bozacaksa usulüne göre bozmalı ve sorulduğu zaman vallahi nasip değil, nasip olmadı şeklinde cevap vermesi lazım. Çünkü belki onun beğenmediği şeyi başkası beğenir yani. Artı ya ben beğenmedim ya da kabul etmedim, kabul etmiyorum şekildeki olan sözler genelde bayanı incitir, onun ailesini incitir. Bu hoş olan şeyler değil, çünkü bunlar göreceli olan şeylerdir. Birinin beğenmediği şeyi başkası beğenebilir. O yüzden onlar hakkında konuşmamalıdır. Ama maalesef bir takım böyle ayıplar, kusurlar anlatılıyor. Beğenmedim çünkü şöyleydi, böyleydi diye vasıflarını anlatmaya başlıyor. Bu caiz değildir yani. Evet, halvette kalması dedik caiz değil. Aleyhisselatü vesselam la yahluvenne reculun bimraatin illa kâne thalithuhuma şeytan buyuruyor. Bir erkek bir kadınla halvette olacak olursa illaki üçüncüleri ne olur? Şeytan olur. Naam. Telefonda peki görüşebilir mi? Normalde hani yabancı bir kadınla telefonda görüşebilir misin? El cevap, zaruret olduğu zaman normalde yani aslen mahremiyle yani konuşmak lazım. Ama yeri gelir onunla direkt diyelim ki babasına söyleyemeyeceğin bir şeyi evleneceksiniz, ona söylüyorsun. Diyorsun mesela şöyle bir eşya alayım mı yani, mesela daha hani evlenmeden önce alacak. Zaruret miktarınca konuşabilir. Şeylere varmadan işte yok seni seviyorum, yok buna benzer şeyler, yumuşak sözler, böyle birbirlerine yani böyle cezbedici sözler, bunlar caiz değil. Çünkü neticede daha nişanlık meselesi, nişanlık evlilik demek değildir. Kalpler, mafler, bilmem neler falan, bu gibi şeyler hepsi yasak. Çiçekler, bunlar hepsi yasak. Çünkü neticede sadece bir vaat var, evleneceğiz. Daha evlilik gerçekleşmemiş. Yabancı bir kadın, yabancı bir kadına çiçek gönderebilir misin? Gönderemezsin, caiz değil. Bu da böyle. Zaruret miktarınca telefonda görüşebilirsin. Eğer ki mahremi olursa daha doğru olur. Yoksa da zaruret miktarınca selamun aleyküm, şu eşyayı alayım mı? Ne dersin? Evet alabilirsin, iyidir, tamam, selamun aleyküm, bitti. Ya o şekilde görüşmek lazım. Çünkü dediğim gibi hani nikah kıyılmadığı zaman bir sürü görüş, ondan sonra bir sürü görüşmeler, bilmem neler, hatta dokunmalar, ondan sonra nikahı daha yapmadan bozuyorlar. E ne olacak? Bu kadar o bayanla görüştü, şey yaptı. Sonra neticede ben evlenmeyeceğim diyor, meseleyi bitiriyor. Bu yani kim razı olur kendi kızı için, değil mi? Kız kardeşi için yabancı birisi konuşsun, dokunsun. Bu hiçbir namuslu, hiçbir Müslüman böyle bir şey kabul etmez. O yüzden Müslüman ne yapacak? Bu noktada dikkat edecek. Kendi nefsi için sevmediği şeyi Müslüman kardeşleri için de sevmeyecek, yapmayacak. Evet, yüzük takma meselesine gelince aslen bu yüzükler, hani evlilik yüzüğü, bu bidat olan bir şey. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hani evlilikte işte evliliğin işareti, hani ondan önce nişanlılık, nişanlılıkta işte bilmiyorum şu anda Allah halim sağ tarafa bir işte nişanlık yüzüğü takarlar. Evlendiği zaman da sol tarafa aktarırlar. Bunlar tabii İslam'dan gelen şeyler değil, Hristiyanlıktan gelen adetler. Genelde Hristiyanlarda olan bir şey. İşte papaz evlendirirken yani baba, o ruhul kudüs, haşa, bu gibi şeyleri yapıyor, söylemleri yapıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Baba, o ruhul kudüs sizi kutsasın vesaire bilmem ne, sonra yüzüğü takıyor. Onlar da kutsal bir şey oluyor ve o bir daha çıkmayacak. Çünkü biliyorsunuz bazı mezhepleri, bütün Hristiyanlarda değil, bazı mezheplerinde boşanma diye bir şey yok. Bir kere evlendiler mi bitti yani. Kurtulamaz yani. O kadın o kocadan kurtulamıyor ve hatta o koca o kadından kurtulamıyor. Ömür boyu birbirlerinin kahırlarını çekiyorlar. Böyle olunca da biliyorsunuz Hristiyan alemi artık evlenmemeye başladılar. Haram yaşamaya başladılar. Bir sürü, çünkü diyorlar bunun şeyi var, külfeti var. Çünkü onlarda bir de gaye olmayınca niçin evlenecek, niçin o sıkıntılara girecek? Çocuk yapma şeyi onlarda pek bir şey ifade etmez. Yani ahiret inançları bittiği için, dinleri yani hak bir din olmadığı için evlilik mefhumu da onlarda artık çok önemli değil. Gün be gün evlilikten vazgeçiyorlar, yüz çeviriyorlar. Ve böyle devam ederse Allah'ın izniyle nesilleri tükenecek. Yani tabii tam tükenmeyecek ama Müslümanlar çok daha fazla olacaklar. Yakın tarihte dünyada en büyük din sahipleri Müslümanlar olacaklar. Çünkü bütün kafirlerin sayıları elhamdülillah gün be gün azalıyor. Yine de evlilikten vazgeçiyorlar ve zinaya düşüyorlar. O yüzden Müslümanların sayısı Allah'ın izniyle onları çok daha fazla geçecektir. Evet, bu yüzük meselesi de bid'at olan bir şey ve işin doğrusu Hristiyanlardan gelme bir adet. O yüzden Müslüman bundan uzak durması nedir? Daha doğrudur. Dini açısından, takvası açısından. Tamam. Eğer vazgeçecek olurlarsa vazgeçebilirler. Neticede daha nikah kıyılmamıştır ama tabii nikah kıyıldığı zaman vazgeçildi mi bir nevi evlenmiş olan kimselerin ayrılması gibi durumu vardır ki o biraz daha şartlar ağırlaşıyor ve vaat edilmiş olan mehir ne oluyor? Mehirin yarısı gelin tarafına veriliyor. Eğer ki duhul olmamışsa, duhul dediğim yani halvete girmemişlerse, halvete girdikleri zaman sahih kavle göre evli gibi artık mesele hüküm alıyor. Bütün mehir gidiyor. Halvete alacak olursa yani nikah kıydıktan sonra. Tabi ihtilaf var. Bazı alimler diyorlar ki yok, bil fiil evlenmedikleri müddetçe şey olur. Yani mehirin yarısı verilir. Ama sahih kavle göre halvete girdikleri zaman yani bir yalnız kalaraktan bir eve girip kapıları kapatırlarsa, yalnız kalırlarsa, velev ki dokunmasa da artık normal bir kadını boşamış gibi olur ki o kadın iddet de bekler ve vermiş olduğu bütün mehir gider. Ama böyle bir halvete girmemişlerse mehirin yarısı gider, kadın tarafına verilir. İlla en ya'fûne, ancak affederlerse karşı taraf iyilik yapıp da neyse vazgeçtiniz, pişman oldunuz, önemli değil. Vermiş olduğu mehiri ne yaparlar? Geri çevirirler. Allah razı olsun, burada güzel bir amel işlemiş olurlar. Ama böyle bir şey yapmazlarsa şeriata göre mehirin yarısını alırlar, gelin tarafı. Sen mehiri belirledin, $1000 misal veriyorum. Mehir belirledin, nikahı yaptın. Nikahı yaptıktan bir gün sonra dedin ki ya ben pişman oldum, İşi bozmak istiyorum. Bozduğun zaman o zaman mehirin yarısı karşı tarafa verilir, $500. Eğer halvette bulunmamışsa, eğer halvete girmişse o zaman $1000'ın hepsi ne yapıyor? Gidiyor. Mesele ciddi kardeşlerim. Bu nikah meselesi, nikah yapıldıktan sonra ya ben vazgeçtim, işte pişman oldum. Bu kolay olan şeyler değil artık. Ve hatta bu noktalarda şakalaşma ve hatta kızdığı zaman, öfkelendiği zaman talağı basma, talak sözünü söyleme Veyahut da tehditler, bak evden çıkarsan sen boşsun, amcanın evine gidersen bak sen boşsun. İşte şu yemeği bir daha yaparsan sen boşsun, böyle aleyya bit talak, hani Araplarda genelde böyle kullanırlar. Aleyya bit talak, aleyya bit talak. Yani maalesef Türkiye'de de böyle dinleri hafif olanlarda böyle yayılıyor. Her şeyde talak üzerine yemin ediyor. Bu tabii ihtilaflı böyle olunca kadına diyor ki bak evden çıkarsan sen boşsun. Kadın da inadına evden çıkıyor. Burada ne olacak? Cumhura göre talak düşmüş oluyor artık. Nikah bitti yani. Gerekirse bu üçüncü talak düşmüş oluyor. O anlık öfke. Bak çıkmayacaksın diyor. Çıkacağım diyor. İnat ediyor. Bu sefer diyor ki çıkarsan sen boşsun diyor. Kadın da inadına çıkıyor. Cumhura göre talak ne oldu? Düşmüş oldu. Ama İbn-i Teymiye Rahimullah'ın fetvası farklı bir şekilde diyor ki bunda kasem var bir nevi. Tabi burada tabi diyor tafsilatına bakılır. Eğer ki talağa niyet etmişse, ona göre söylemişse o zaman boşanmış olur. Evden çıktı mı talak düşmüş olur. Ama yok burada tehdit, korkutma amaçlı yaparsa o zaman bu yemin hükmünü alır ve yeminin kefaretini ödemesi lazım. Yani evden çıktı mı nikah düşmez. Çünkü o niyeti yoktu. Ve hatta mesela öfkelenmiş kadın yeter sus diyor. Bak sus diyor. Bak susmazsan sen boşsun diyor. Kadın da inadına ne yapıyor? Devam ediyor. Dır dır dır. Ondan sonra ne oldu? Nikah düşmüş oldu. Yani burada cumhura göre, İbn-i Teymiye göre de rahimahullah tafsilat getiriyor. Burada boşanmayı niyet etti mi etmedi mi, o tafsilata göre ne yapıyor? Fetva veriyor. Mesele bu kadar ciddi yani. Düşünün, dört mezhep imamı diyor ki talak düştü yani. Mesele ciddidir. O yüzden talak meseleleri kardeşlerim yani bomba gibi bir şey yani. Bak dokunursan patlayabilir. Elinde patlarsa da yani bu üçüncü talak olabilir ki ondan sonra fetva aramaya çıkarsın. Hangi hocaya gitsen diyecekler ki mesele bitti artık. Ya dört çocuğum var, beş çocuğum var, 10 seneden beri evliyiz. Allah kusura bakma, başkasıyla evlenmeden artık devam edemezsiniz. Yani nikah meselesi bitti yani. Yani başkasına daha gidecek, evlenecek. Evlenir mi, evlenmez mi? Sonra evlendiği kişi ölür mü, ölmez mi? Ve hatta belki boşar mı, boşamaz mı? Allah-u Alem yani bir daha birinci kocasına döner mi, dönmez mi? Biraz zor yani dönmesi. O yüzden mesele kardeşler şakası da ciddisi de ciddidir. Ve bombayla oynama gibi bir şeydir, tehlikelidir. Buna dokunmayın. Böyle bir işiniz olduğu zaman ilim ehline gidin. Yani ben boşamak istiyorum, nasıl yapacağım? Nasıl davranacağım? Önce ahkamı öğrenmek lazım. Yapıp da ondan sonra hocaya gitmek yanlıştır. Ya işte böyle bir şey yaptım, acaba ne oldu benim durumum? Hayır, durumunu önce bil, ondan sonra yap. Yaptıktan sonra hocaya gitme. Çünkü şeriata göre el-ilmu kablel amel derler. Önce ilim, sonra amel. Ticarete mi kalkacaksın? Bir ticaret mi yapacaksın? Önce bir sor, bir öğren, bu caiz mi değil mi? Helal mı, haram mı? Bunu araştırmadan yapıyorsun, sonra diyorsun ki ya acaba yaptığımız doğru mu değil mi? Caiz mi değil mi? Haram oldu mu acaba? Dur hocaya soralım. Gerekirse harama belki girmişsin, farkında değilsin. Sana haram olarak ne olur? Yazılır. Araştırmadığın için, sormadığın için, ihmal ettiğin için. O yüzden İmam Bukhari Rahimullah hadis kitabında vücubul ilmi kablel ameli diye bir bab koymuş. İlim diyor amelden önce gelir diyor. Bunun vacipliği diyor. Yani önce ilim öğreneceksin, sonra ne yapacaksın? Amel edeceksin. Evlilikte de böyle, ticarette de böyle, bir sürü bütün hayatının her alanında bir şey yaptığın zaman hükmünü bilmiyorsan önce hükmünü öğren, ondan sonra o amele kalkır. Evet, nikah meselesine gelince kardeşlerim, kısacası hani nikah akdi yapılacağı zaman bunun rükünleri vardır. Rükünleri dediğim yani temel direkleri vardır. Yani bu direkler olmadı mı o kabul edilmez. 4 tane rüknü var. Birincisi veli izni olması lazım. Yani o evleneceğin bacının velisinin olması lazım. Veli izni, velisinin izni olması lazım. İkincisi iki tarafın kabul etmesi, buna icab ve kabul deniyor. Yani siga, işte ben evlenmek istiyorum, beni evlendirdin mi velisine arz eder. Karşı taraf da evet evlendirdim, öbür taraf da kabul ettim şeklinde icab ve kabul. Yani iki tarafın kabul etmesi, damat ve gelinin olması, velinin izni olması. Ondan sonra üçüncüsü ve hatta dördüncüsü, daha doğrusu birincisi veli dedik, ikincisi icab ve kabul, yani bunun arz edilmesi, iki tarafın da kabul edilmesi, yani o siga yapılması akit, bir nevi akittir. Hani mesela bir şey aldığın zaman, araba aldığın zaman parayı atıyorsun, ver şu Santa Fe'yi, anahtarları sana atıyor, bu olmaz. Yani böyle büyük şeylerde icab ve kabul lazım. Ya bu araba kaç model, kaç para, işte bu şöyledir, böyledir, şartı nedir, bilmem nesidir, tamam işte aldım, verdim. Dikkat etseniz bir akit oluyor, sonra resmiyete dökülüyor, gerekirse şahitler tutuluyor. O şekilde bir ciddiyeti var, nikah da böyledir. O yüzden icab ve kabul deniyor. Bir de şahitlerin olması lazım. Şahitler meselesinde de kardeşler ihtilaf var. Üç mezhebe göre iki şahit olduğu zaman yeterlidir. Ve ilan etmek de nedir? Sünnet-i müekkededir. Yani aleyhissalatü vesselam sünnetidir. İlan edilir. Yani önce iki, en azından iki şahit, iki erkek, adil, Müslüman, iki şahit, o nikaha şahit olurlar. Ebu Hanife'ye göre de bir erkek iki bayan olursa şahitler yeterlidir olur. Sadece bayanlar şahit olması yeterli değildir. Ancak İmam Malik'e göre rahimeullah ve İbn-i Teymi rahimeullah da bu görüşü savunuyor. Diyor ki iki şahit olmaz diyor. Nikahın ilan edilmesi lazım. Yani kızın babası var, kız var, damat var. Oturdular, akdi yaptılar, sonra millete duyurdular. Falanla falan evlendiler, nikah yaptılar ve gelecek vakitte de evlilik var. Ve hatta şu günde işte evliliği var, velimesi var. İşte velimeye buyurun gelin. Bu şekilde ilan edildi mi Müslümanlar arasında, o zaman bu şart yerine gelmiş olur. Ama gizli yapılacak olursa nikah ve hatta sadece iki şahit tutulacak olursa, ilan edilmezse İmam Malik'e göre ve İmam İbn-i Teymiye Rahimullah'a göre bu nikah geçersizdir, caiz değildir. Buna binaen yani bu iki imamda gizli nikah nedir? Batıldır. Ama üç mezhebe göre ilan etmek nedir? Hükümden değil ama vaciptir. Yani ilan edilmesi gerekiyor Müslümanlar arasında. Naam. Şey meselesine gelince kardeşler, bu veli meselesine gelince hani bir hadis var, aleyhissalatü vesselam diyor ki اَيُّمَ اَمْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَ بِغَيْرِ وَلِيٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ. Sahih olan bir hadis. Herhangi bir kadın diyor velisiz kendisini evlendirecek olursa onun nikahı batıldır, batıldır, batıldır. Buna binaen üç mezhep imamı demişlerdir ki eğer ki bir kadın kendisini velisiz evlendirecek olursa, bayan dedi ki evet birisi talip oldu, ben de evet kabul ediyorum, oturdular bir nikah yaptılar, şahitler geldi ve nikah gerçekleşti. Üç mezhebe göre ve sahih olan kavle göre onların nikahı nedir? Batıldır. Ve beraber yaşayacak olsalar, evlenip yaşayacak olsalar harama düşmüş olurlar ve bir nevi zina etmiş olurlar. Hanefi mezhebinde veliyi şart görmezler, ancak velinin tabi şeyini şart görürler, yani muvaffakatı. Yani veli duyduğu zaman evet ben muvaffakat ediyorum, evet bunlar denktir, hani muvaffak ettiği zaman nikah geçerlidir. Ama eğer ki muvaffakat etmezse, yani denk görmezse, bozma hakkına sahiptir Hanefi mezhebinde de. Baktı ki kızı birisiyle nikah yapmış. He o mu? Tamam, ben de kabul ediyorum. Evet, evet uygundur. Hanefi mezhebine göre tamamdır diyor. Ama derse ki hayır bu sana uygun değil, bunun dini eksiktir, ben bunu tanıyorum ve tabu sana denk değil, bu adam dürüst birisi değil deyip ne yapabilir? Nikahı iptal edebilir, yani denk değilse. Ama bu görüş kardeşlerim zayıftır. Kuvvetli görüş velisiz caiz değildir. Nikah. Buna binaen tutup kızı kaçıracak olursa, hani genelde böyle şeyler de var, hatalar var. İşte baba tarafı vermiyorlar, en son ne yapıyor? Kızı alıp kaçırıyor. Götürüp nikah yapıyor, sonra evleniyorlar. Bu nikahları nedir? Batıldır. Evet, veli meselesi de kardeşlerim, babası varsa, artı Müslümansa ve kızının dini maslahatını düşünüyorsa, o zaman babasının iznini almaları gerekiyor evlendikleri zaman. Babasının iznini almadan evlenecek olsalar nikah nedir? Batıldır. Eğer ki babası Müslüman değilse, kafir ise ve hatta Müslümandır ama adalet sahibi değildir. Yani kızının dini maslahatını düşünmüyor. Kızına mücahit geliyor, güzel bir Müslüman geliyor, talip oluyor. Hayır diyor, ben böyle aşırı dincilere kızımı vermem. Kime vereceksin? İşte zengin olsun. Yani normal olsun dini. Kardeşim bu kadar da dindar olmaz ki. Yani ona göre, yani fasık birisi de gelse, parası varsa, durumu iyiyse ona kızını evlendirecek. Bu kişi kızının dini maslahatını düşünmüyor. O zaman onun velayeti düşer ondan. Ama dini maslahatını düşünüyorsa onu geçmek, es geçmek bu caiz değildir. Nikah o zaman batıl olur. O yüzden babasının izni olması lazım. Ama eğer ki babası kafirse, kafirin velayeti yoktur. Yani baba kafir olup nikah kıyacak olursa baba, o nikah geçersizdir. O nikahı bir daha yeniden yapmak lazım. Eğer ki baba kafir ise kardeşlerim, o zaman dedeye intikal eder. Dedesi varsa Müslüman, kızının yani torununun dini durumunu düşünüyorsa, o zaman ondan talep edilir. Nikahta o onun velisi olur. Eğer dedesi Müslüman değilse ve hatta fasık ise, kızının yani torununun dini maslahatını düşünmüyorsa, o zaman varsa onun, eğer ki diyelim ki dul ise, o zaman çocuğuna intikal eder. O bayanın çocuğuna. Çocuğu yoksa, torunu varsa çocuğuna, yani torununa intikal eder. Onlar yoksa o zaman erkek kardeşine intikal eder. Annesinden ve babasından öz erkek kardeşine intikal eder. Erkek kardeşi yoksa ve de kafirse ve de işte veli olmaya uygun değilse onun çocuğuna intikal eder. Yani o hanımın yeğenine intikal etmiş olur. Eğer ki onlar da yoksa o zaman amcasına intikal eder. Amcalarından hiçbirisi Müslüman değilse ve de nikaha uygun değillerse o zaman amca olanından birine intikal eder. En büyük olan sonra değilse. Velhasıl yani kadının erkek tarafı, mirastan kimler miras alıyorlar? Erkek tarafı işte babadır, dededir, yeğendir, oğuldur, kardeştir, amcadır, amca oğludur. Bütün bunlara ne yapıyor? İntikal ediyor. Üç mezhepte, Hanefi mezhebinde bütün bunlar Müslüman değilse o zaman dayı tarafına intikal eder. Ama cumhur diyorlar ki erkek tarafında Müslüman kişi yoksa ve hatta nikaha veli olma durumunda layık değilse o zaman kadıya intikal eder, şeriat kadısına. Kadı yoksa Müslümanlardan ileri gelen birisi ya da hiç kimse yoksa normal, adil olan bir Müslüman. Ona velayetini verir ve o kişi ne yapar? Onun velayetiyle onun nikahını yapar. Günümüzde şöyle bir durum oluyor. Mesela evlenecekler. Bu sefer bayan diyor ki hocaya, işte nikah yapacaklar. Hocam diyor, benim ailemin hepsi müşriktir diyor. Ya baban Müslüman değil mi? Hayır diyor. Dedem de Müslüman değil diyor. Amcam da Müslüman değil. Kardeşlerim de Müslüman değil. Amcalarım da. Velhasıl bizim ailemiz hepsi kafir. E tamam, hemen ne yapalım? O zaman bunların velayeti düştü. O zaman hemen bir Müslüman tayin ediliyor. Nikah yapılıyor. Bu tabii sakıncalı, tehlikeli bir şey. Önce bakmak lazım. Gerçekten hani onun şahitliği bu noktada doğru mudur? Gerçekten ailesinde Müslüman yok mudur? Artı gerekirse yani hani bu insanlar şeydir, aslen Müslümandırlar. Fakat bir takım amelleri var. Şirke işaret eden ve hatta şirke bulaştıran, burada işte tekfir şartları ve manileri devreye girer. Hani bu kimselerde yani gerçekten bunlar hepsi kafir mi? Şartlar yerine gelmiş mi? Maniler ortadan kalkmış mı? Eğer evet dediği gibi ise o zaman bunların velayeti düşer. Ama onun dediği gibi değilse bunları aşıp bir Müslümana velayeti vermek caiz değildir ve nikah yapacak olurlarsa nikah da batıl olur. Mesele çok ciddi ve maalesef bu noktalarda tabii şimdi bir bayanın da işin doğrusu ilmi yoksa iman, küfür meselelerinde tekfir şartları nedir, maniler nedir? Genelde bu meseleyi de kardeşlerim ilim ehli bakar, ehliyet sahibi olan kimseler bakar bu meseleye. Bu bayanların geneli yani böyle bir ehliyet sahibi değildir bu meseleleri bilmez. O yüzden ne yapıyor? Direkt tekfiri basıyor. Ailemde diyor Müslüman yoktur diyor. Ve ne yapıyor? İşte kendi nikahını işte birisine, herhangi birisine veriyor. Ve nikah kıyıyorlar. Ve hatta gizli nikah yapılıyor ama o gizli nikah da maalesef onda bir sürü ciddi zararları var. Dışarıdan nikaha bilmeyen kimseler ne zanneder? Bunlar zina yapıyorlar. Bunlar haram. Beraber çıkıp geziyorlar. Aynı eve giriyorlar. Ya o Müslümanlar hakkında değil mi? Kötü zana girmiş oluyorlar. Duyulduğu zaman çok kötü oluyor. Yani bir Müslüman kızının böyle gizli bir nikah yapmasını kabul eder mi normal bir Müslüman? Kabul etmez. Bir Müslüman kızının kaçırılmasını veyahut da kız kardeşinin kaçırılmasını kabul eder mi? Razı olur mu? Razı olmaz. O zaman kendine razı olmadığın, doğru görmediğin şeyi de millete yapmaman lazım. Hayli hayli millete yapmaman lazım. Çünkü Allah korusun böyle bir şey yapacak olursan karşı tarafı İslam'a iyice düşman ettirirsin. Müslümanların yani Müslümanlar hakkında kötü şeylerin konuşulmasına, yayılmasına sebebiyet vermiş olursun. Davayı baltalamış olursun, daveti. O yüzden yani işin içine böyle sevgi, şehvet meseleleri girince aklımızı başımızdan almamalı. Şeriatı kenara koymamalıyız. Her halimizde ne yapacağız? Biz sürekli şeriata tabi olmalıyız. Evet gerçekten ailesinde hiç Müslüman yok ve hatta hepsi fasık, facir bunlar. Ya o bacının dini durumunu düşünmüyorlar, kabul etmiyorlar. En azından git iste, birilerini gönder, uğraş. Ondan sonra eğer ki kabul edilmezse ondan sonra başka çözüm yollarına bakılır. Başka çözüm yollarına bakılır ama nasıl olsa kabul etmiyorlar. Ben biliyorum yani isteyecek olsa kabul etmeyecekler. En iyisi kaçıralım. Böyle yanlışlar düşüyor. Bu nedir? Caiz değildir, doğru değildir. Son mesele var kardeşlerim. Dedik ki eğer ki bu şartlar yerine gelirse yani icab ve kabul. Birincisi tabii damat olacak, gelin olacak, ikisinin rızası olacak değil mi? Yani ikisi razı olacaklar. Artı veli olacak, artı ilan. İmam Malik'e göre ilan, cumhura göre de iki yani şahit oldu mu nikah şartları yerine gelmiş olur. Eğer ki bir yerde akit yapılırsa, yani şöyle mesela oturdu damat, kızın velisine dedi ki, kız da tabii orada hazır ve de duyuyor ve de haberi var. Kızın velisine dedi ki, ben senin kızınla evlenmek istiyorum. Bana verir misin? Ve elimde $500 mehirim var sadece. Bu kadar başkasını veremem. Evet canın sağ olsun veririm dedi. Verdim gitti dedi. O da tamam ben de kabul ettim amca Allah razı olsun dedi. İki tane de şahit bunu duydular. Mesele ne oldu? Mesele bitti yani nikah olmuş oldu. Yani hocayı getirelim o hoca duaları okusun falan. Gene de hani bilinmediği için hoca çağrılır. Yoksa hocanın varlığı yokluğu çok önemli değil. Bu akdin olması için dediğim gibi yani erkek var, bayan var ve hatta işitiyor. Ve hatta sen biliyorsun ki evet kabul ediyor ve velisini ne yapmıştır? Tayin etmiştir velisi babası ve hatta amcası diyen babası yok amcası oturdular. Ondan talep ettin sonra hatta İmam Malik'e göre talep ettin. Babasından kızını istiyorum, evet dedi verdim. Karşı taraf da evet kabul ettim dedi. Ondan sonra çarşamba günü ey Müslümanlar düğünümüze buyurun gelin velimemiz var dedi ilan etti. Allah'ın izniyle ne oldu? Nikah oldu. Hatta şaka bile olsa ya amca yani kızını bana vermeyecek misin? Ya tamam verdim sana canın sağ olsun. Hatta hiç mehir şu bu da zikretmedin. Tamam ben de kabul ettim. Perşembe günü de milleti o zaman düğüne çağıracağım. Tamam canın sağ olsun. Davetiyeler basarken lan ben şaka yaptım sana ne yapıyorsun sen? Burada bitti yani nikah meydana geldi. Meselenin şakası da ciddisi de nedir? Ciddidir. O yüzden bu noktalarda şaka maka olmaz. Bu şekilde dediğim gibi ne oluyor? Nikah yerine gelmiş oluyor. Son bir mesele de kardeşlerim, bu resmi nikah meselesi var. Belediye gidip hani resmi nikah yapıyorlar. O resmi nikah yapan memur da diyor işte devletin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Tabii böyle bir nikah törenine katılmak caiz değil, doğru değil. Çünkü neticede bunlar tağutun memuru ve yani İslam'a alternatif bir şekilde çıkartılmış olan bir şey. Ama tabii o nikaha gidip yapmak da küfür değil. Şimdi bazıları meseleyi küfre götürüyor. Eğer ki o şöyle yani görürse, evet ben TC'yi benimsiyorum. TC'nin kanunları işte bizi karı koca ilan etti. Bu haktır şeklinde kabul ederse kafir olur. Ama orada mesela gerekirse mesela memur sordu, sen evliliği kabul ettin mi? Evet. Sen de kabul ettin mi? Evet. Eğer tabii babası varsa, yani velisi varsa, o da evet dedi, izin veriyorum. Yani normalde o akitte de hatta ulema diyorlar yani orta kafir birisi akdi yapacak olsa akit meydana geliyor. Çünkü o akdi yapanın olup olmaması çok önemli değil. Yani hocanın olması ve işte o devlet memuru vesaire olması meseleyi değiştirmez. Mesele bu şartlar yerine geldiği zaman. Ama tabii bu tağutların koyduğu bir memur, sonra yok işte Türkiye'nin bana verdiği yetkiye dayanarak falan. Yani sen aslen senin bir yetkin bir şeyin yok Allah'ın dininde. Yani Allah'ın dininde Allah'ın koyduğu kanunlar var. Biz bunları tanıyoruz. O yüzden doğru olan nedir? Müslüman gidip o akdi yapmamalıdır. Tağutların o nikahlarına katılmamalıdır. Ne yapar? Gider işte orada şey yapar, beyan eder, der ki biz evlendik, bize şey yapın, evlilik cüzdanı verin vesaire, bir şekilde ne yapar? O ve evlilik cüzdanını alır. Ama yok illa bu töreni yapacaksınız, hani başka çıkar yolu yok, zarureten de o evlilik cüzdanını da alacak olursa, yani oradaki o memurun yapacağı nikah da inşallah o küfre sokan baptan değil yani. Bu bir nevi resmi işlem yapmak gibidir. Neticede zaten sen onun nikahını şey yapmıyorsun, kale almıyorsun, doğru bir güzel bir yani nikah yapıyorsun. Ama faraza diyelim ki böyle bir nikah yapılacak olsa da bu şartlar yerine geldiği zaman, hani nikahtaki icab ve kabul, ondan sonra iki tarafın yani rızası artı velisi, sonra siga meydana gelirse, sonra ilan edilirse zaten evlilik ne oldu, meydana geldi. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Sorularınız varsa inşallah buyurun sorun. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.